Ayrım 14, Bencil, Wilbur Smith, sayfa 220. 19. Kısım. Ertesi günde Duff'la Sean yine borsaya gitmeyince söylentiler arttı. İki arkadaşın fevkalade zengin yeni bir maden bulduğu söyleniyordu. Bu yüzden de Courtney Charlewood hisse senetleri birden yükseldi. 20 dakika sonra bu söylenti yalanlanınca hisse senetleri düştü. Büroyla borsa arasında koşan Johnson öyle olmadan bitkin halde geldi. Adamın konuşacak hali kalmamıştı. ''Sean artık uğraşma'' dedi. ''Şu altını al. Büyük otele gidip bir içki iç. Güç bir sabah geçirdin.'' Jock Haynes'in adamlarından biri Sean'un sekreterini gözlemekle görevlendirilmişti. Adam Johnson'un otele girip içki ısmarladığını duyunca hemen koşa koşa patronuna gitti. Soluk soluğa ''Başkatipleri bir şişe Fransız şampanyası ısmarladı'' diye haber verdi. ''Aman tanrım.'' Jock neredeyse koltuğundan düşüyordu. Trevor da kendi katibine işaret etti. ''Koş onların ne kadar satılık hisse senedi varsa al.'' Karşıda oturan Hratsky koltuğuna daha da gömülerek ellerini göbeğinin üstünde kenetledi. Mutluluğundan neredeyse gülümseyecekti. Gece yarısı iki arkadaş Hratsky'ye yapacakları teklifi hazırladılar. ''Sean, Norman nasıl bir tepki gösterecek dersin?'' diye sordu. Duff sırıttı. ''Kalbinin bu şaka dayanacak kadar sağlam olduğunu umalım. Şimdi oteline gidip teklifimizi ona verelim mi?'' Duff üzgün üzgün başını salladı. ''Oğlum, seni eğitmek için bu kadar uğraştım. Yine de bir şey öğrenemedin.'' ''Peki ne yapacağız?'' ''Onu çağıracağız. Ayağımıza getireceğiz. Böylece avantajlı duruma geçeceğiz. Bu birleşmeyi kendisinin istediğini anımsatacağız.'' Hratsky ertesi sabah 10'da onların bürosuna geldi. Duff her zamanki gibi adamı iğneleyen sözler söyledikten sonra hepsi oturdu ve Sean konuşmaya başladı. ''Bay Charlewood ve ben teklifinizi çok olumlu karşıladık. Yalnız bunu inceleyince bazı küçük değişiklikler yapmamız gerektiğini anladık.'' Sean masasından bir tomar kağıt aldı. ''Belki bunlara bakmak istersiniz. Ondan sonra bir anlaşma imzalarız.'' Max kağıtları istemeye istemeye aldı. Sean, ''Belki bunları yalnız kalıp incelemeyi istersiniz.'' diye devam etti. ''Bu odanın bitişiğindeki Bay Charlewood'un bürosuna geçebilirsiniz.'' Hratsky, Max ve yanında getirdiği iki katibiyle yan odaya geçti. Yarım saat sonra geri döndüklerinde Hratsky'nin yüzü ifadesizdi. Ama adamları cenaze tabutu taşıyan kimselere benziyorlardı. Max ağlamaklı olmuştu ve konuşabilmek için öksürüp kendisini toplaması gerekti. ''Üzgün üzgün, her maddeyi ayrı incelememiz gerekiyor sanırım.'' diye mırıldandı. Üç gün sonrasına anlaşarak el sıkıştılar. Duff içkileri koyarak her adama bir kadeh uzattı. ''Rand Birleşmiş Şirketleri'nin şerefine içelim. Uzun süre kapalı kaldık beyler. Fakat sonunda gururlanacağımız bir çocuğumuz oldu sanırım.'' Hratsky birleştirilen şirketin yönetimini elde etmiş ama kendisine pahalıya mal olmuştu bu. Rand Birleşmiş Şirketleri'nin Johannesburg borsasına kaydedilmesiyle hisse senetlerinin %10'u satışa çıkarıldı. Gün bitmeden borsa ve önündeki yol insanlardan geçilmez hale geldi. Borsa başkanı şirketin tüzüğünü okudu. Salonda çıt çıkmıyordu. Sonra çıngırak çalındı ama yine de sessizlik devam ediyordu. Hratsky'nin yetkili katibi çekinerek bu sessizliği bozdu. ''Şirketin hisselerinin satışına başlıyorum.'' İnsanlar birbirlerine giriyorlardı. 200 adam aynı anda hisselerini almaya çalışıyordu. Katibin önce ceketi sonra gömleği yırtıldı. Gözlüğü yere düşerek ayaklar altında tuzla buz oldu. Adam 10 dakika sonra kalabalığı yarıp efendilerine durumu bildirmeyi başardı. ''Hisseleri satabildim beyler.'' Sean'la Duff güldüler. Gülmeleri içinde neden vardı. 10 dakika içinde Rand şirketindeki hisseleri tam 500,000 altın değerinde yükselmişti. O yıl kendinin otelindeki Noel ziyafeti 5 yıl öncesine kıyasla çok daha neşeli geçti. 75 kişi büyük bir masanın etrafına toplandı. Gece 3'te ziyafet sona erdiği zaman masadakilerin ancak yarısı ayağa kalkabilecek haldeydi. Sean merdivenden çıkabilmek için trabzana tutunmak zorunda kaldı. Yukarıya varınca da kendi ve Duff'a ciddi ciddi ''Sizi çok seviyorum.'' dedi. ''Ama artık uyumalıyım.'' Onları bırakıp koridorda duvardan duvara çarparak dairesine girebildi. Kadın onun arkasından baktı. Sean'a bir şey olmamasını sağlamalısın Dafford. Bu zom olmuş bir sarhoşun başka bir zom olmuş sarhoşu yönetmeye kalkması demek. Duff da arkadaşı gibi yalpalayarak yürüdü. Sean yatağa oturmuş çizmelerinden biriyle adeta güreşiyordu. Ne var oğlum, bileğini burkmaya mı çalışıyorsun? Sean başını kaldırarak tatlı tatlı gülümsedi. Gelin gelin, dördünüz de gelin bir içki için. Teşekkürler, ben kendi içkimi getirdim. Duff kapıyı bir suçlu gibi kapatarak ceketinin altından bir şişe çıkardı. Kendi beni görmedi. Küçük Duff Ford'un ceketinin iç cebinde bu güzel kocaman şişenin gizlendiğini anlamadı. Sean ayağını bırakarak yatağına uzandı. Duff ona bakarak, oğlum dedi, seninle konuşmak istiyorum. Konuşma bedava. Sean, kendi konusunda ne düşünüyorsun? Sean, göğüsleri çok güzel diye fikrini açıkladı. Öyle ama bir erkek sadece güzel göğüslerle yaşayamaz. Sean uykulu uykulu mırıldandı. Öyle ama onda gerekli olan öteki şeyler de var sanırım. Şu anda ciddiyim. Yardımına ihtiyacım var. Evlenmekle doğru yaptığımdan emin misin? Sean yüzüstü döndü. Evlilik konusunda pek fikrim yok. Daha şimdiden bana Dufford demeye başladı. Bunu fark ettin mi evlat? Öbürü de bunu yapardı. Hala sesini duyar gibiyim. Dufford, Dufford sen domuzun birisin derdi bana. Cevap çıkmadı. Oğlum bana yardım etmelisin. Sean hafif hafif horluyordu. Duff üzüntüyle içini çekti. Oh sarhoş budala. 20. kısım. Konak Ocak ayının sonunda hazır oldu. Düğün içinde 20 Şubat tarihini seçtiler. Duff Johannesburg polis müdürü ve bütün polislere davetiye yolladı. Buna karşılık onlar da konağın balo salonuna yerleştirilen düğün armağanlarını günde 24 saat korumayı üstlerine aldılar. Sean 10 Şubat'ta Duff ve Candy ile birlikte gelen düğün armağanlarına bakmaya gitti. Sean görevli polise bir pro verdi ve salona girdiler. Candy, oh bakın diye bağırdı. Bir sürü yeni armağan gelmiş. Sean kartı okudu. Bu Jock ve Trevor'dan. Kadın el çırptı. Dufford, hemen aşağı ne yolladıklarına bakalım. Duff sandığın kapağını kaldırınca Sean bir ıslık çaldı. Candy de soluğunu tuttu. Altından yapılmış yemek takımı. Tabaklardan birini alarak göğsüne bastırdı. Oh ne diyeceğimi bilemiyorum. Sean öteki kutuyla sandıklara bakıyordu. Hey Duff, bu seni mutlu edecek. En iyi dileklerimle, ne Hratsky. Duff bir aydan beri ilk kez heveslenir gibi oldu. Bunu görmeliyim. Hemen paketi açtı. Sonra bir kahkaha attı. Tam bir düzine, bir düzine bulaşık bezi. Norman, eşi bulunmaz bir Musevi. Kim bilir bunlara para verirken ne kadar üzüldü. Bu bezlere imzasını attıracağım. Sonra çerçeveleyip bir holün duvarına asacağım. Kendi salonda bırakarak bahçeye çıktılar. Duff, uydurma rahibi ayarladın mı diye sordu. Evet, Pretoria'da bir otel odasında talim yapıyor. Zamanı gelince nikah törenini tecrübeli bir rahip gibi yönetecek. Peki balayına nereye gideceksiniz? Arabayla kapa ineceğiz. Oradan gemiyle İngiltere'ye gideceğiz. Daha sonra bir ay kadar Avrupa'da kalacağız. Haziran'da buraya döneceğiz. Birden durup arkadaşına baktı. Neden sen de evlenmiyorsun Sean? Neden evleneyim? Bu işe tek başıma girişeceğim. Beni yalnız bıraktığını düşünmüyor musun? Hayır, hem evlenecek kim var? Duff haklısın diye mırıldandı. Geri döner dönmez kendiye sana uygun bir kız bulmasını söyleyeceğim. Daha iyi bir fikrim var. Bırak kendi seninle meşgul olsun. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Ben de öyle olacağından korkuyorum zaten evlat. Hratsky istemeye istemeye bütün şirketlerin 20 Şubat'ta tatil edilmesine razı oldu. Böylece şirketlerde çalışanlar da düğüne gelebileceklerdi. 18'inde yiyecek ve içkileri taşıyan arabalar kervanlar halinde konağın olduğu tepeye çıkmaya başladılar. 19 Şubat gecesi de kendi otelin yemek ve oturma salonlarını Duff'ın bekarlık partisi için iki arkadaşa bıraktı. François madende yaptırdığı bir sanat eseriyle geldi. Ucunda güllesi bulunan bir zincirdi bu. Duff'ın bacağına taktıktan sonra parti başladı. Daha sonra davetlilerden bazıları oteli onaracak müteahhidin bir haydut olduğunu ve sunduğu 1000 altınlık faturanın bir soygun sayılacağını söylediler. Ama yüz erkeğin yemek salonunda oynadıkları birdir bir gibi oyunların eşya ve benzerlerine ne zarar verdiğini de kabul ettiler. Kristal avize Bay Courtney'in ağırlığını çekemeyerek yere indi. Jock Haines de şampanyanın tıpasıyla kardeşinin başındaki kadehi vurmaya çalışırken başarısızlığı yüzünden yarım saatte sayısız şişe açtı ve salonda herkes ayak bileklerine kadar şampanyaya battı. Bu yüzden daha sonra parkelerin değişmesi gerekti. Evet, $1000 hasar fazlaydı ama davetlilerin hepsi de bunun unutulmaz bir davet olduğu konusunda fikir birliği ettiler. Parti başladığı sırada Sean, Duff'ın memnun olmadığını düşünerek endişelendi. Arkadaşı gülleyi koltuğunun altına almış barda içiyor, söylenenleri çarpık çarpık gülerek dinliyordu. Ama 7-8 içki içince hali değişti ve Sean'ın korkusu da geçti. Duff gece yarısı François'yı kandırarak zinciri çıkarıp salondan çıktı. Onun gittiğini Sean dahil kimse görmedi. Sean o gece nasıl yukarıya çıkıp yattığını hatırlayamadı. Sabah onu kahve ve bir notla gelen bir garson usulca uyandırdı. Genç adam kağıdı açarak ''Saat kaç?'' diye sordu. ''8 Boğaz.'' Garsonun sesi pek hafifti. Ama başı çatlayan Sean güçlükle konuştu. ''Haykırmana gerek yok.'' Kağıda baktı. ''Sevgili nikah tanığı, sana Duff'la saat 11'de bir randevunuz olduğunu hatırlatırım. Duff'ı bir bütün ya da parçalar halinde oraya getirmen için sana güveniyorum. Sevgiler, Candy.'' Sean ağzında hala konyağın tadını duyuyordu. Kloroformdan farksızdı bu. Kahve içip kalkarak banyoya gitti. Yarım saat sonra biraz kendisine gelerek oturma salonundan geçip Duff'ın odasının kapısını açtı. Ama yatağa bakınca şaşırdı. Ağır ağır gidip yatağın kenarına oturdu. Herhalde Duff kendinin odasında uyudu diye düşünürken durakladı. Öyleyse kendi o notu neden yazdı? Telaşla kalkıp salona koşarken rafta duran zarfı gördü. Öfkeyle bu da ne diye söylendi. Yazarlar toplantısı mı? Zarfı açınca kağıttaki yazıyı hemen tanıdı. Duff, birincisi berbattı, ikincisi de aynı diye yazmıştı. Bunu yapamayacağım. Sadıcım sensin. Bütün iyi insanlardan adıma özür dile. Ortalık biraz yatışınca dönerim. Duff. Sean bir koltuğa çöküp mektubu iki kez daha okuduktan sonra patladı. Kahrolasıca Charlie Wood! Adına özür dileyeceğim ha, kaçıp bu pisliği temizlemem için beni yalnız bıraktın. Sırtında Rob de Chambre ile odadan fırlayıp arka merdivenden indi. Gerekirse seni iple bağlayıp sürükleyerek getireceğim. Herkesten kendin özür dilersin. Embejane avluda durmuş üç seyisle konuşuyordu. Sean bağırdı. Nekosi, Duff nerede? Seyislerden biri telaşlandı. ''Boğaz, 7-8 saat önce bir ata binerek dolaşmaya çıktı.'' Sean öfkeyle soluyarak adama baktı. ''Ne yana gitti?'' ''Bilmiyorum, Boğaz.'' Sean 8 saat önce gittiğine göre diye düşündü, şimdi 50 mil uzaktadır. Odasına dönüp kendini yatağa atarak fincana kahve doldurdu. Bu durum kendini mahvedecek. Kahrolasıca Charlie Wood. Kahveyi yudumlarken bir ata atlayıp oradan kaçmayı kafasından geçirdi. Bu tatsızlığa neden olan ben değilim. Bu işe karışmak istemiyorum. Sonra gözlerinin önünde küçük kilisede tek başına bekleyen kendi ve ona bakan sessiz konukların daha sonra alayla gülmeleri belirdi. Giyinip saatine bakınca 9 olduğunu gördü. Hızla koridordan geçip kendinin odasının kapısını vurarak içeriye girdi. Orada kendinin iki kadın arkadaşıyla zenci hizmetçisi Martha vardı. Kadınlar ona baka kaldılar. Kendi nerede? Yatak odasında ama oraya girmemelisiniz. Bu uğursuzluğa neden olur. Sean içinden zaten uğursuzluk başladı diye söylenerek yan kapıyı açtı. İçerideki kadınlar bağırışmaya başladılar. Erkek sert sesle konuştu. Çıkın, kendiyle yalnız konuşmak istiyorum. Kadınlar kaçışınca Sean kapıyı kilitledi. Kendi sabahlıklaydı ve yüzü mutluluktan pırıl pırıl parlıyordu. Sean onun çok güzel olduğunu düşünerek yatağın üstünde köpük gibi duran gelinliğe baktı. Kendi, korkarım haberim kötü. Buna dayanabilecek misin? Böyle konuştuğu için kendisinden nefret ediyordu. Kadının yüzünün birden solduğunu gördü. Taşlaşmıştı bu çehre. O gitti. Duff seni bırakıp kaçtı. Kendi tuvalet masasından bir fırça aldı. İsteksiz isteksiz saçlarını fırçalamaya başladı. Odada çıt çıkmıyordu. Üzgünüm kendi. Kadın ona bakmadan başını salladı. O anda ıssız bir koridoru andıran geleceğini görüyordu. Her şeyi sessiz sedasız kabul etmesi gözyaşlarından daha korkunçtu. Sean içinde bulunduğu durumdan nefret ediyordu. Çok üzgünüm. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Sean, gelip bana haber verdiğin için teşekkür ederim. Kendinin sesinde duygudan eser yoktu. Yüzü gibi sesi de öyleydi. Daha sonra konağa giderek Duff'la kendinin evlenmekten vazgeçtiklerini fakat eğlencenin yapılacağını açıkladı. Yollanan bütün armağanların sahiplerine iade edileceğini de belirtti. Konakta kalması olanaksızdı. Bir atı atlayıp hava karardıktan sonra otele döndü. Biraz açılmış rahatlamıştı. Doğru daireye çıkarak soyunup banyoya girdi. Sıcak suda yatarken öfkesi tümüyle geçti. Yine duygularına hakim olabilmişti. Rob de Chambre'ını giyerek yatak odasına geçtiği zaman yatağının üstünde oturan kendiyi gördü. Kadın ona bakarak ''Merhaba Sean'' diye gülümsedi. Gülüşü acıydı. Saçları biraz karışmıştı, boyasız yüzü de soluktu. Sabah giydiği sabahlığı çıkarmamıştı. ''Seni görmeye gelmeme kızmadın değil mi?'' ''Hayır, hayır.'' Sean saçlarını taramaya başladı. ''Ben de seni görmeye gelecektim.'' Kadın bacaklarını altına alarak ''Bana bir içki verir misin?'' diye mırıldandı. ''Özür dilerim, senin hiç içki içmediğini sanıyordum.'' ''Oh, bugün özel.'' sahte bir neşeyle güldü. ''Bugün benim düğün günüm.'' Sean ona bakmadan kadehe konyak doldurdu. Kadının azap çekmesine üzülüyor, Duff'a yine kinlenmeye başlıyordu. Kendi içkiden bir yudum alarak yüzünü buruşturdu. ''Tadı çok kötü. Sana iyi gelecek.'' Kadın kadehi kaldırıp ''Geline'' diyerek içti. ''Bir kadeh daha ister misin?'' ''Yok.'' Kendi kalkıp pencereye gitti. ''Karanlık oldu. Karanlıktan nefret ederim.'' Karanlık her şeyi korkunç şekilde değiştirir. Gündüz kötü olan gece dayanılmaz hal alır. Üzgünüm kendi, keşke sana yardım edebilseydim. Oh Sean, ne olur bana sarıl, çok korkuyorum. Erkek çekine çekine kollarını onun beline doladı. Kendi, bunu düşünmek istemiyorum diye fısıldadı. Ne olur bana yardım et, bunu düşünmeme yardım et. Yanında kalırım ama sana yardım edemem. Öfke ve acıması birbirine karışmış, korkunç bir hal almıştı. Farkına varmadan kadının omuzlarını tutmuş sıkıyordu. ''Evet, canımı yak. Böylece bir süre unutabilirim. Beni yatağa yatır ve canımı yak, Sean.'' ''Bunu yapamam kendi. Duff benim arkadaşım.'' ''Artık benimle ilgisi kalmadı. Benim de onunla ilgim yok. Ben de arkadaşınım. Oh Tanrım, ne kadar yalnızım. Sen de gitme, bana yardım et, Sean. Lütfen bana yardım et.'' Öfkesinden ne yaptığını bilemeyen Sean, içinde bir şeyin alev alev yandığını hissederek kadını kucağına alıp yatağa götürdü. Rob de Chambre'ını çıkarırken kendi de üstündekileri yere attı. Sean onun yumuşak vücudunu vücuduyla örttü. Fakat bu sevişmede arzu yoktu. Çok acımasız, haşim bir şeydi. Sean böylece öfkesini, üzüntüsünü açıklıyordu. Kadın da dünyayla ilgisinin kesildiğini belirtmekteydi. Bir kere yeterli olmadı. Sean kadının tırnakları yüzünden sırtından akan kanlar çarşafları boyayana, ikisi de bitkin düşene dek arka arkaya onunla sevişti. Sonra yumuşak bir sesle, ''Yararı oldu değil mi?'' diye sordu. ''Evet.'' Yorgun düşmek kadının azabının gözükmesini engelleyen iradeyi yok etti. Kendi erkeğe sıkıca sarılarak ağlamaya başladı. Sean sessiz sedasız onu dinledi. Bir süre sonra da uyuyakaldılar. Sonraki kararlaştırmışlar gibi güneş doğmadan uyandılar. Kendi, artık ona tek yardım edebilecek sensin dedi. Hangi konuda? Aradığını bulmasına yardım etmelisin. Huzur, kendisini bulması. Artık nasıl adlandırırsan. O kendisini bilmiyor Sean. Kendini kaybetmiş ve yalnız. Aşağı yukarı benim kadar yalnız. Ona yardım edebilirdim. Sean sinirlendi. ''Duff mı? Sen çıldırmışsın.'' ''Bu kadar kör olma Sean. Onun bütün sözlerine ve takındığı pozlara bakma. Başka şeyleri de görmelisin.'' ''Ne gibi?'' ''Kadın biliyorsun babasından nefret ediyordu.'' diye mırıldandı. ''Bana anlattıklarından bunu sezmiştim.'' Duff disiplin karşısında isyan ediyordu. Hıratski'ye, kadınlara, yaşama karşı olan tutumu. Bunları düşün ve onun mutlu bir erkek gibi davranmadığını anla. Sean arkadaşını savunmaya kalktı. Vraski vaktiyle ona bir kötülük etmiş. Yok, bu iş daha derinlere gidiyor. Bir bakıma Hıratski'yi babasının yerine geçirmiş. O kendisine hiç güvenemiyor Sean. Onun için sana yapışıyor, ona yardım edebilirsin. Sean güldü. Kendi şekerim, biz birbirimizi severiz. Bu dostlukta gizli, karanlık nedenler yok. Kendi doğrulup oturunca dolgun, dik beyaz göğüsleri ortaya çıktı. Sende bir güç var Sean, daha farkına varmadığın, güven veren bir güç. Duff bunu sezdi, onun gibi başka mutsuz insanlar da sezdiler. Sana ihtiyacı var, hem de çok. Benim için ona bak, aradığını bulmasına yardım et. Sean utanarak, saçmalama kendi diye mırıldandı. Ona yardım edeceğine söz ver Sean. Peki, söz veriyorum. Kendi usulca yataktan kalkıp giyindi. Teşekkür ederim Sean, iyi geceler. Duff gidince genç adam Johannesburg'dan zevk almaz oldu. Borsa da ona pek heyecan vermiyordu. Neyse, uğraşacağı işler vardı. Hem kendi hissesine düşenleri hem de Duff'ın görevlerini yapıyordu. Bir cumartesi Curtis'le Fransuva haftalık raporu vermek için büroya geldiler. İşler epey vakit aldı. Sean, haydi benimle gelin dedi. Büyük otelin barına gidip biraz içelim. Curtis'le Fransuva koltuklarında kıpırdandılar. Parlak meleklerde çocuklarla buluşacağımıza söz verdik patron. Sean rastgele insanların arasına karışmanın çok zevkli olacağını düşündü birden. Hevesle, iyi diye atıldı, ben de sizinle geleceğim. Artık elini sıkıp gülümseyen fakat ilk fırsatta kendisini yere sermeye hazırlanan zenginlerden bezmişti. Curtis telaşla Fransuva'ya baktı. Orada kaba saba adamlar olacak patron. Bütün madenciler cumartesi o bara giderler. Mükemmel, haydi gidelim. Daha parlak meleklere bir blok kala bardan gelen gürültüyü duydular. Sean yine kuş kokusu alan yaşlı bir köpek gibi heyecanlı adımlarını sıklaştırdı. Fransuva ve Curtis onun iki yanındaydı. İri yarı bir işçi peykeye çıkmıştı. Sean küçük kardeşle çalışan madenciyi tanıdı. Adam başını arkaya atmış, ağzına götürdüğü damacanadaki şarabı lıkır lıkır içiyordu. Etrafına toplanan erkekler, ''İç, hepsini iç!'' diye tempo tutuyorlardı. Madenci damacanayı boşaltıp karşı duvara vurarak gök gürültüsünü andıran bir sesle geğirdi. Alkışlara selamla karşılık verirken birden yakası siyah biyeli, açık gri ceket giymiş, kravatına aynı renk inci takmış, elinde altın topuzlu bastonuyla kapıda duran Sean'u fark etti. Hemen suçluymuş gibi peykeden indi. Öbür adamlar da dönüp Sean'u fark edince sesler kesildi. Sean Fransuva'yla Curtis'in önüne düşerek bara yaklaştı ve cebinden çıkardığı bir avuç altını peykeye bıraktı. ''Barmen, herkese içki ver. Bugün cumartesi. İnsan biraz kendisinden geçmeli.''
''Sağlığınıza Bay Courtney.
Talihiniz açık olsun efendim.''
Sesler hafif ve saygılıydı.
''İçin çocuklar, burada içki bol.''
Sean Fransuva ve Curtis de peykenin yanında kaldı. İki adamı onun şakalarına gülüyorlardı. Sesi duyduğu dostluktan yüksek çıkıyor, yüzü mutlulukla parlıyordu. Yine herkese içki ısmarladı. Fakat bir süre sonra tuvalete giden Sean, orada işçilerin konuştuklarını duyarak paravanın arkasında durdu. Adamlar onu göremiyorlardı.
''Buraya neden geldi? Burası züppelerin gittiği rant kulübü değil.''
''Şşşt, seni duyacak be adam, işinden olmak mı istiyorsun?''
''Umurumda bile değil, hem o kendini ne sanıyor? İçin çocuklar, burada içki bal. Ben patronum çocuklar, dediklerimi yapın çocuklar, popomu öpün çocuklar.''
Sean donup kaldı.
''Sus Frank, neredeyse çıkıp gider.''
''Bir an önce giderse daha iyi olur, 16'lık çizmeleri, altın bastonu olan züppe.''
Sean oradan usulca ayrılarak Fransuva ile Curtis'in yanına döndü. ''Beni bağışlayacağınızı umarım. Bugün yapmam gereken bir şey olduğunu anımsadım.''
''Çok yazık patron.''
Curtis rahatlamışa benziyordu. ''Belki başka sefer ha?'' Sean Rand kulübe girince üyeler pek sevindiler. Üç adam ona içki ikram etmek için neredeyse aralarında dövüşeceklerdi. O gece kendiyle yemek yiyen Sean olanları anlattı. Kadın onun sözlerini kesmeden sonuna kadar dinledi. ''Beni orada istemediler. Onlara ne kötülüğüm dokundu sanki.'' ''Neden böyle nefret ediyorlar?''
''Kendi bu seni üzüyor mu?'' diye sordu.
Evet, şimdiye dek insanlar bana böyle duygular beslememişlerdi.
Üzülmene sevindim. Kendi ona dostlukla gülümsedi. Bir gün büyüyecek ve çok iyi bir insan olacaksın. O adamlar seni kıskanıyorlar. Zaten 10 altınlık çizmelerinden, 6 saplı bastonundan söz ettiklerini duymuşsun. Bu işin ardında kıskançlık var. Artık zengin olduğun için onlardan farklısın. Bunu kabul etmelerini bekleyemezsin.
Sean itiraz etti. Ama onlara bir şey yapmadım.
Yapmana gerek yok. Yaşadığım sürece bir şeyi öğrendim. Her şey için bir bedel ödemek zorundasın. Başarının bedelinin bir kısmı da bu işte.
Keşke Duff burada olsaydı.
Kendi o zaman Duff sana bunun önemsiz olduğunu anlatırdı değil mi diye mırıldandı. Sana o yıkanmamış hayvanlara kim aldırır oğlum derdi.
Sean sıkılarak gözlerini tabağa dikti.
Rica ederim Sean, Duff'ın sana insanların önemsiz olduğunu öğretmesine izin verme. Buna kendisi de inanmaz ama sözleri etkileyicidir. İnsanlar önemlidir. Altından, konaklardan ve her şeyden daha önemlidir.
Sean ona baktı. Buna kendi madeninde hapis kaldığım zaman anladım. O karanlık ve çamurda gerçeği açıklıkla gördüm. O vakit kararımı verdim. Mümkün olduğu sürece insanlara kötülük etmeyeceğime söz verdim. Bu sözümde samimiydim kendi. Fakat...
Anlıyorum sanırım. Böyle karar vermek zordur. Ama bu kararda sebat etmek çok daha zordur. Bir tek tecrübe insanın düşüncelerini değiştirmeye yeterli değildir. Bu tıpkı tuğlaları dizerek duvar yapmaya benzer. Duvar bitene kadar tuğlaları dizersin. Sana daha önce de söyledim Sean. İçinde büyük bir güç var. Bir gün bu duvarı yapacaksın. O zaman hiçbir zayıf yanında kalmayacak.
14. Ayrımın sonu. Sayfa 235.